Ayrımon sayfa 121. 21. asrın önemli filozoflarından biri olan Antony Flavda, bilimin sınırlılığından bahsetmekte ve bilimin doğanın Tanrı'ya işaret eden üç boyutunu ışık tuttuğunu iddia etmektedir. Bunlardan ilki, doğanın kanunlara uyduğu gerçeğidir. İkincisi, hayat boyutu, yani maddeden zeki ve organize olup amaca yönelik hareket eden güzel bir varlığın nasıl meydana geldiğidir. Üçüncüsü ise bizzat doğanın varlığı ya da onun neden yok değil de var olduğudur. Flew de Kant'ın evrenin güzel olduğu ile ilgili bilgimizin sınırlılığına katılmaktadır. Fakat o, kozmos hakkındaki bilgimizin bir çocuk zekası düzeyinde de olsa evrenin güzelliğinden etkilenmek ve bu güzelliğin gerisinde bir zeka sahibinin olduğunu düşünmek için yeterli olduğuna inanmaktadır. Flew, bilim ile evren arasındaki ilişkiyi çocuk ve kütüphane analojisi ile şöyle dile getirir. Aslında çok sayıda farklı dilde yazılmış yüzlerce kitapla dolu bir kütüphaneye giren küçük bir çocuğa benziyoruz. Çocuk bu kitapları mutlaka birisinin yazmış olduğunu biliyordur ama bu kitapların nasıl yazıldığını bilmez. Bu kitapların yazıldığı dilleri anlamaz. Çocukta kitapların gizemli bir düzene göre yerleştirildiğine dair belli belirsiz bir kuşku uyanır. Ama bu gizemin ne olduğunu bilemez. Bence en akıllı insanın bile kafasındaki Tanrı düşüncesi bu çocuğun haline benzemektedir. Evrenin muazzam bir güzellik ve belirli kurallar çerçevesinde işlediğini görür. Ama bu kuralları pek anlamayız. Ama yine de sınırlı olan aklımız takım yıldızlarını hareket ettiren gizemli gücü kavrayabilmektedir. Kozmo estetik delilin bir başka versiyonunu Ray Swinburne'ün eserlerinde görmek mümkündür. Ona göre evren gerek zamansal olarak sonradan olsun, gerekse bir başlangıcı olmasın, o bütün güzellikleriyle vardır. Kompleks yapısı, güzelliği ve bizzat varoluşuyla evrenimizin bir açıklamaya ihtiyacı vardır. Söz konusu açıklama ya bilimsel ya da kişisel bir açıklama olabilir. Nedenselliğe dayanan bilimin evrenin durumu hakkında ortaya koyduğu açıklamalar yetersiz kalmaktadır. Zira bilim nedensellik zincirinde bir sona varamamaktadır. Dolayısıyla da bilimsel bir açıklaması yapılamayan evrenin kişisel açıklaması yapılabilir ve böyle bir açıklamanın da makul olmadığı gösterilemez. Sonuç olarak Swinburne'e göre teistin sınırsız sıfatlara sahip olan bir tanrıyla evreni ve onun güzelliklerini açıklaması hem en basit yoldur hem de makul bir akıl yürütmedir. Bizimki gibi bir evren, güzel bir evrendir, güzel bir varlığı yaratmakta iyidir. Görüldüğü üzere kozmo estetik delil de kozmolojik delil gibi nedensellik fikri üzerinde yoğunlaşmakta, son dönem din felsefesinde bilimin evreni ya da onun da ötesinde güzel bir evreni açıklamadaki yetersizliğinden hareket ederek basit bir açıklama olarak gördüğü Tanrı'nın varlığına taşmaktadır. Russell ve Kant gibi filozoflar buradaki delil mantığında kullanılan nedensellik ilkesinin kapsamının dışında kullanıldığına inanmaktadırlar. Mesela Russell, parçalar hakkındaki nedenlerin bütün için bir neden olamayacağını, burada ise her insanın bir annesinin var olduğundan hareketle insan ırkının bir annesinin olduğunun kabul edildiğini iddia etmektedir. İnsan ırkının bir annesinin olmadığı da açıktır. Benim demek istediğim neden kavramının bütüne uygulanamayacağıdır. Russell'a göre bilimin güzel bir evrenin nasıl var olduğunu nedenselliğe dayanarak şu an için açıklayamaması evrenin bir yaratıcının eseri olduğu anlamına asla gelmemektedir. Hatta evrenin nedenini bir yaratıcıya bağlamak evrenin bir nedeni yoktur demekten daha akla uygun değildir. Çünkü iki yaklaşım da mevcut sınırlılıklar dahilinde makullük açısından değerlendirilemez. Belki de meseleyi birçok filozofun yaptığı gibi tesadüfe bağlamak dünyanın bugün ve geçmişteki evreleri düşünüldüğünde daha az acı verici ve muhtemel bir yaklaşımdır. Kozmo estetik delili savunanların sıklıkla kullandıkları argümanlardan biri bilimin güzel bir evreni açıklamadaki yetersizliğini yani bilimin sınırlılığı düşüncesidir. Bu düşüncenin şu an için doğru olduğunu kabul eden birçok pozitif ateistin, mesela Ray Dawkins'in bilimin bu konuda söyleyecek bir şeyi yoktur düşüncesinden hareket eden teistlerin, hem söz konusu düşünceyle ilgili yargılarının, hem de buna dayanarak ortaya koydukları sonucun yanlış olduğunu iddia ettikleri görülmektedir. Onların, ateist, filozofların temel eleştirisi, şayet şu an için bilimin bu konuda söyleyecek bir şeyi yoksa, siz, teolog ve inananlar, neye dayanarak ve hangi hakla bu konuda söz söyleyebiliyorsunuz şeklindedir. Kozmoestetik delil ve kozmolojik delilin özellikle nedensellik hususunda bir tertip hatası içerisinde olduğunu, yani burada tek tek varlıklarda görülen şeyi bütünce teşmil etme hatası yaptığını iddia eden Russell ve benzeri filozofların düşüncelerine katılmak mümkün değildir. Zira bütünü dikkate alan delillerin hepsinin bir tertip hatası işlediği iddiası her zaman için doğru değildir. Söz gelişi. Suudi Arabistan'ın tek tek her yerleşim bölgesinde Arapça konuşulur. O halde bütün Suudi Arabistan'da Arapça konuşulur denildiğinde bir tertip hatası işlenmemektedir. Hatta bunun da ötesinde tüm varlıkların nedenini açıklamayan kozmoestetik delil girişimleri de vardır. Mesela birçok kozmoestetik delilde işte şurada duran bir güzel varlık vardır ve o açıklanmaya muhtaçtır şeklinde bir formülasyonla mikro düzeyde bir kozmoestetik delil geliştirilebilmektedir. Lale Delili makalesinde bunun güzel bir örneğini sunan G.S. Yaran, mikro düzeyde bir kozmoestetik delil örneklemesini lale üzerine uygulamakta, lalede zahir olan güzelliğin altında kat kat batın, aşikar olan estetiğin yanında göğe doğru yükselen bir metafizik olduğunu iddia etmektedir. Yaran'ın lale delilini 3 öncül ve 1 sonuç üzerine kurduğu görülmektedir. Birinci öncül, şurada bütün güzelliğiyle duran bir lale vardır. İkinci öncül, bu lalenin bir açıklanmaya ya da nedene ihtiyacı vardır. Çünkü sıradanlığı aşan bu güzellik, nedenine dair düşünen insanda bir merak uyandırmakta ve bu merakın giderilip insan aklının tatmin olacağı makul bir açıklama beklemektedir. Üçüncü öncül ise onun estetik güzelliğiyle ilgili açıklamamız ya bilimsel nedenselliğe dayalı bir açıklama ya da kişisel bir açıklama olacaktır. Bilimsel nedenliğe dayalı açıklamalar lalenin güzelliğini açıklamada yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla da onunla ilgili açıklamamız kişisel bir açıklama olacaktır ve kişisel açıklamanın bu noktada asla makul olmadığı iddia edilemez. Sonuç olarak lalenin güzelliği onu var kılan bir tanrıya işaret etmektedir. Zira bu açıklama diğer açıklamalara göre daha basittir. Yaran'ın Swinburne'ün kozmoestetik deliline oldukça benzeyen lale delili özellikle tekil bir güzellikten Tanrı'nın varlığının kanıtlayabileceğini göstermesi bakımından oldukça önemlidir ve pozitif ateizmin burada bir terkip hatası vardır eleştirisine de muhatap olmamaktadır. İslam Estetiği adlı kitabında T. Koç da hem tekil şeylerin hem de insanın şimdiye kadar gözlemlediği bütünlükte evrenin güzelliğinden Tanrı'nın var olduğu hükmüne ulaşmanın sağlam bir hüküm olmadığı kanaatindedir. Ona göre güzellik kendisini varlıkların ayrılmaz bir parçası olarak hissettirir. Yerin, göğün, hayvan ve bitkilerin hem tek tek hem de topluca sahip oldukları güzellik insanı derinden etkiler. Bunlar muazzam bir sanat harikası olarak ister istemez bize bu sanat eserini yaratanı telkin ederler. Eşyadaki güzellik onun yaratılışından kaynaklanan bir özelliktir. Zira Allah yarattığı her şeyi güzel kılmıştır. Secde 32:7. Her bir şey kendi konumundan bu güzelliği yansıtır. Her şey merkezdedir ve insan bu eşsiz güzellik karşısında duyduğu hayranlıkla bu güzelliği bahşedene karşı hamd ve şükür duygularıyla dolar ve ona teslim olur. Koç'a göre Allah'ın lütuf ve inayetinin doğrudan ve açık bir tezahürü olan güzellik, onun varlığının adeta en dolaysız bir kanıtı durumundadır. Başka bir ifadeyle tabiatta, insanda ve sanat eserlerinde karşılaştığımız güzellik, nihai anlamda Allah'ın yaratmasına delalet eder. Koç, değerlendirmelerinde Kur'an'dan da yararlanmaktadır. Kur'an, şahit olduğumuz olgu ve olaylar hakkında derinlemesine düşünüp tefekkür ederek, Bunlarla Allah'ın varlığı ve kudreti arasında ilişki kurmamız konusunda bizi sürekli uyarmakta ve teşvik etmektedir demektedir. Kur'an'a göre güzellik tecrübesinin bir anlam kazanmasında ve bizim için bir istikamet belirtmesinde, olup bitenlerle bunların nihai kaynağı arasında bağlantı kurmanın çok büyük bir yeri vardır. Kısacası güzellik, tecrübesi sezginin eşlik ettiği öyle bir yönelişe kapı aralar ki, burası bizim güzeller güzeliyle buluşmamız konusunda çok önemli bir imkan haline gelebilir. Düzen ve uyumdan çıkarılan estetik delil. Din felsefesi kitaplarında sıklıkla estetik delilin teolojik, nizam ve gaye delil içerisinde ele alındığı, hatta teolojik delilin başka bir versiyonu ya da onu güçlendirici bir unsur olarak kabul edildiği görülmektedir. Böyle bir düşünce yanlış olmamakla birlikte, söz konusu anlayış estetik delilin teolojik delilin bir alt şekli olduğu gibi bir izlenim uyandırmaktadır. Aslında uyum, ahenk, harmoni, ritim ve düzen gibi kavramlar estetikte güzele atfedilen nitelikler olup bunlar estetiğin bütün konularını oluşturmazlar. Estetiğin bunlar dışında başka konuları olduğu gibi onlardan hareketle de Tanrı'nın varlığını kanıtlama çabalarının bulunduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla da estetik delil genel olarak düzen ve gayelilik fikrine dayanan teolojik delilden daha geniş bir kapsama sahiptir. Bu yüzden din felsefesi eserlerinde estetik delilin teolojik delil içerisinde tahlil edilmesi, onun teolojik delilin bir alt kategorisi şeklinde düşünülmesine neden olmamalıdır. Bunun dışında ya da buna ilaveten uyum, düzen ve gayelilik arz eden şeylerin güzel olduğu düşüncesine dayanarak ortaya konulan estetik delil, hem salt objelerin nizam ve gayeliliğine dayanan teolojik delilden ilgili objelere güzellik nitelemesini eklemesi, hem de kapsamı açısından daha geniş bir konuya, yani başka deliller silsilesine sahip olması bakımından da farklıdır. Düzen ve uyumdan çıkarılan estetik delilin belli başlı şu basamaklardan oluştuğu görülmektedir. 1. Alemde varlıklarına şahit olduğumuz tek tek şeyler de ya da bir bütün olarak alemde bir düzen, uyum, ahenk görmekteyiz. En azından bir düzenin varlığını gösteren bir takım izlere rastlamakta, düzenin düzensizliğe galebe çaldığına hükmetmekteyiz. 2. Varlıklarda gördüğümüz bu düzen, uyum, ahenk, ritim sadece belirli gayelere hizmet ederek hayatın devamını sağlamamakta, bizde bir güzellik duygusunu da oluşturmaktadır. Ya da alem sadece düzenli bir yapı değil, aynı zamanda güzel bir alemdir. 3. Böylesi kendi içinde uyumlu, düzenli ve bizde belirli bir gayelilik fikri uyandıran varlıklar, hatta her şeyden öte güzel addettiğimiz varlıklar, kendilerine ne uyumu, ne düzeni, ne bir gayeyi, ne de güzelliği meydana getiremezler. Bunu tesadüfle de açıklamak mümkün değildir. 4. Dolayısıyla da uyumlu, ahenkli, düzenli bir alemin güzelliği, kendisine bunları veren bir varlığı gerekli kılmaktadır. İşte bu varlık Tanrı'dır. Dikkat edilecek olursa, varlıklarda görülen uyum ve ahengin güzelliğinden çıkarılan estetik delil, farklı bir çıkış noktasına dayanmakla birlikte bir önceki bölümde tahlil edilen kozmo estetik deliliyle oldukça benzemektedir. Şayet onlar arasında bir ayrım yapılacaksa, bu ilkinin sadece estetik objeye değil de estetik objenin uyum, ahenk ve harmonisinin güzelliğine dikkat çekiyor ve hareket noktasının en genel anlamıyla mevcut nizamın güzelliğine dayanıyor olmasıdır. Sıradan insanların felsefi ve teolojik istidlalleri, çıkarımları, anlamaları zor olduğundan, kozmo estetik delilden alemin düzenliliğine, uyumuna ve güzelliğine dayanarak çıkardıkları estetik delil, onlara diğer delillerden daha kolay anlaşılabilir gelmektedir. Kutsal kitaplar, bu yüzden alemin uyumu, ahengi ve varlıklardaki güzelliğe dikkat çekmekte, yeryüzünde ve gökyüzündeki güzelliklerden bahsetmektedir. Mesela Kur'an Allah'ın yarattığı her şeyi güzel kıldığını söylemekte, süsledi, zeyyene ve güzel kıldı, ahsene kelimeleriyle alemdeki düzen, tertip ve sağlam yapıya işaret etmektedir. Allah'ın eşsiz ve sonsuz güzellikte yaratması anlamına gelen ibda kelimesi ile de bir bakıma yaratılıştaki bediiyatı vurgulamaktadır. Kur'an'da geçen hüsn, cemal, zinet, tayyip, ibda, musavvir, ihsan ve benzeri kavramlar doğrudan doğruya estetikle alakalı kavramlardır. Evrenin uyumlu, düzenli ve dolayısıyla da güzel olduğu düşüncesi Platon'un Filebos ve Timaeus diyaloglarına kadar geri götürülebilir. Fakat bu evrenin düzenliliği ve güzelliği düşüncesinin ilk olarak Platon'la başladığı anlamına gelmez gelmemelidir. Mesela Platon'dan önce Herakleitos evrenin bir harmonisinin olduğundan, söz konusu harmoninin de sanattaki harmoniyi ve güzelliği meydana getirdiğinden bahseder. Pitagoras ve Pitagorasçılar da evrenin müziksel yapısının matematiksel bir düzenlilik arz ettiğini ve dolayısıyla da evrenin güzel olduğuna inanmaktaydılar. Hem Herakleitos hem de Pitagorasçılar bu güzellik ve düzenliliğe ilahi bir nitelik atfediyorlardı. Grek düşüncesinin ortak özelliği, doğa dünyasının akılla dolu olduğu ya da doğanın her yanına aklın sinmiş olduğu ilkesine dayanmasıydı. Doğada aklın bulunuşu, düzenliliğin ve güzelliğin kaynağıydı ya da başka bir ifadeyle doğadaki düzenlilik ve güzellik doğada bir aklın bulunuşuna işaretti. İşte bu bağlamda Platon da evrende bir düzenlilik ve güzellik bulunduğuna inanıyordu. Platon'a göre bütün uzuvlarının düzenliliği ve güzelliğiyle sadece insan değil, topyekün evren akla uygun olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla da evrenin bir parçası olan insan, değiştiremeyeceği bu düzene ve yasanın güzelliğine uymalıdır. Platon'un eserlerinde evrendeki uyum ve orantının güzelle, hatta çoğu zaman erdemle özdeşleştirildiği görülmektedir. Ona göre böyle bir orantıyla kurulmuş olan evren düzenli, uyumlu ve olanaklı evrenlerin en güzelidir. Platon, alemimizdeki mevcut uyum ve düzenin kaynağını ideler aleminde bulur, o bu bağlamda salt iyilik idesi olan Demiorgos'u bir mimara benzetir. Demiorgos, şekilsiz elemanlardan yani kaostan düzenli bir dünya, bir kozmos meydana getirmiştir. Demiorgos'u bu etkinliğe yönelten düşünce, düzen, taksis düşüncesidir. O, bu evreni noetik, düşünülen bir evren olarak meydana getirmiştir. Dolayısıyla da evrenimiz hem görülebilir hem de kavranabilir bir evrendir. Platon'a göre hiçbir zaman zekası olan bir bütünden düzensiz ve biçimsiz bir şey çıkmaz. Platon'un varlığı böyle bir düzen, orantı ve harmonik bir bütün olarak kavraması, bu bütün içinde yer alan her fenomenin de yine düzenli, orantılı olarak kabul edilmesi demektir. Platon, devlette düzenin güzel ve iyi olduğunu, düzensizliğin ise çirkin ve kötü olduğunu belirtir. Buradan da anlaşılacağı üzere Platon'a göre güzel bir orantıdan başka bir şey değildir. Şimdi, iyi olan her şey güzeldir, güzel de hiçbir zaman orantısız, doğru ve uygun orantıdan yoksun değildir. O halde ilki olarak şunu düşünmek gerekir. Bir canlı güzel olabilmek için tam orantı halinde bulunmalıdır. Özetle söylenecek olursa, Platon açısından bir düzenlilik, uyum, ahenklik ve güzellik arz eden bu görünürler alemi, bize gerçeklik, ideler aleminin güzelliğini ve bunlara şekil veren bir sanatkar Demiorgos'u hatırlatır. Platon, alemin güzelliğiyle aşkın, alem ya da tanrı arasında bir ilişki kurmasına rağmen sistemli bir delil inşasına girişmemiştir. Alemin düzenliliği ve güzelliğinin tanrının bir kanıtı olup olmadığı meselesi üzerinde belki de sistemli bir şekilde ilk kez duran Cicero olmuştur. Cicero'ya göre dünyanın yapısını oluşturan parçalar öyle düzenlenmiştir ki bir parça öbürüne göre ne daha iyi ne de daha güzeldir. O, böyle bir güzellik ve düzenin rastlantıya mı yoksa bir akla ya da tanrısal belirlenime mi dayandığını sorgular. O, doğada bulunan güzelliklerle sanatla ortaya konulan güzellikleri karşılaştırır ve doğanın yaptıkları sanatla yapılanlardan daha iyi ise, sanatta akıl olmadan herhangi bir şey ortaya konulamıyorsa, doğanın da akıldan yoksun olmaması gerektiğini söyler. Cicero'ya göre bir heykele ya da bir resme baktığımızda onda bir sanatın olduğunu anlarız. Uzaktan geçen bir gemiyi gördüğümüzde onun akıl ve sanatla hareket ettiğinden kuşku duymayız ya da bir güneş veya su saati gördüğümüzde onun zamanı rastlantıya göre ölçmediğini düşünürüz. Buradan hareketle Cicero, söz konusu sanat yapıtları nasıl onları yapan sanatçıları gerekli kılıyorsa, bu bağlamda her şeyi içinde barındıran dünyanın da düşünce ve akıldan yoksun olduğunun düşünülemeyeceğini belirtir. Zira dünyamızın güzelliği onu bir sanat eseri gibi düşünmemize neden olmaktadır. Gökyüzüne baktığımızda ve gökteki varlıkları aklımızda canlandırdığımızda, bunları yöneten son derece akıllı, tanrısal bir gücün varlığı kadar açık ve belirgin ne olabilir? Ünlü ressam Kandinsky'nin de söylediği gibi her sanat eseri teknik bakımdan evrenin meydana gelmesine benzer, eser yaratma, dünya yaratmadır ve her eser kendinde bir gayelilik taşır.